miras kaldı. İşte Özgür Gören dede 17 milyon frank kalır geriye. Kızına verdiği altınlarını ister ölmeden önce. Sonra evdeki bütün altınlarını emanet eder kızına, der ki öbür dünyada senden tek tek sayacağım der, sayarak teslim eder, öbür dünyada sayılarını isteyeceğim der yani. Ve parayı sokan kişidir. Dediğim gibi konuşmanın başında söyledim, Fransızca biliyorlar ve haberler, haberdarlar bazı zaman yazdıklarında. Şişelerin bile şeyleri anlatıyor, paranın önemini anlatıyor. Öyle bir karakter düşünün, öyle bir karakter ki öz yeğenine, kız kardeşinin kızını kendisinin cinsel ihtiyaçları karşılayacak bir şey olarak görüyor. Tamam diyor, diyor, olur diyor. Oğlu için 3000 ruble gerekiyor, 3000 rubleyi vermiyor, oğlu öldürülüyor. Abi verirse 3000 rubleyi oğlu öldürülmeyecek. Sadece özel ormanında, ormanın değeri 2 milyon ruble diyor, düşünün. 2 milyon ruble ormanı eden bir adam oğulları ölümden ölmesin diye 3000 rubleyi vermeyecek kadar bir karakter. Ve bu gerçek bir karakter. Şedrin bunu kendi ailesinden bir karakteri anlattığı için yazıyor. Kölelik var o zaman. Toprak sahiplerine doğrudan yönetici bir eleştiri bu. En doğru bir şekilde Golovlov ailesi kitabını anlatıyor Şedrin. Rusya'nın 19. yüzyıldaki fotoğrafını çekiyor. Bir fotoğraf çekiyor ki Lenin diyor ki keşke ölmeseydi, Ekim devriminde görseydi ve romanına başka bölümler ekleseydi. Yani Şişedir'in ölümünden çok hayıflanır. Keşke ölmeseydi, romanına yeni bölümler ekleseydidir. Yaşık öykü gibi. Bile bir görebileceğiniz bütün cimri karakterleri unutun. Bazen Özgür Grandes'inde ki karakter de öyledir. Monsieur, Monsieur Grandet'te. Sofrada öz yeğenine sofrada iki yumurta fazla kırıldı diye sitem eder karısına. Karısı hasta olur. 17 milyon frank servet bırakan adam doktor çağırmaz çünkü doktora verilecek liste ücreti vardır. Liste ücretini vermek için doktor çağırmaz, karısı ölür. Mahzende binlerce şişe şarap vardır. Öz yeğeni Paris'ten gelmiştir, ona bir şişe şarap açıldığı için vay o şaraptan mı açtığını diye sitem eder. Halbuki mahzende binlerce şişe var ve bağlarda da o 100 bine yakın şişe daha şarap üretilecek. Ama işte cimrilik...
Yazar mı bu?
Yazıyor
ya şey işte. Ayrıca karakterler.
Karakterler. Aha. Ama bunlar gerçek karakterler. Balzac der ki kime gözünüzü dikip onun hayatını izlerseniz benzer şeyler görürsünüzdür. Kimin hayatına gözünüzü dikip bakarsanız çevrenizde benzer hikayelerin olduğunu görürsünüzdür. Yani bir karakter seçip anlatırsınız ama aynı karakterden çevrede başkaları da vardır. Bazen siz okur, Semir Oda'nın bir sözünü hatırlatayım. Semir Sezer'in bir kirlenmiş kağıtlar şiiri vardı. Semir Oda diyor ki, Ümraniye'de bir yerde konuşma yapıyordum. İşçiler, kadınlar beni dinliyordu. Evdeki çeyizi götürüp kapalı çarşıda satma hikayesi vardı. Şiirin içinde böyle bir hikaye anlatır. 5 tane kadın abla beni anlatıyorsun demiş. Biz de çeyizimizi gittik kapalı çarşıda sattık diyor. Hani annemin o işlemeleri, oyalar, o biliyorsunuz o çeyizde konulan böyle böyle dillerle yapılmış işlemeler, o güzel yastık örtüleri, yatak örtüleri, onları götürüp satıyorsunuz evin geçimi için. Abla bize anlatıyorsun demiş. Çünkü insan hikayelerine benzer, Bursa'da da, İstanbul'da da, İzmir'de de, her yerde de aynı şekilde hikayelerdir. Şimdi birazcık da Dostoyevski'den birkaç cümle söz edeyim. Dostoyevski tabi her yönüyle bambaşka bir karakter. Dostoyevski'nin çocukluğu hakkında hiç kimse bir şey bilmiyor. Nasıl bir çocukluğu olduğu konusunda bugüne kadar ortaya çıkarılabilmiş bir metin yok. Babası doktor, askeri doktor, annesi bir çalışmayan bir kadın. Sırlarını ortaya koymayan bir yazar Dostoyevski. Çocukluktan itibaren de bir şeyi var, rahatsızlığı var. Sara hastası. Bunun Sara hastası Stefan Zweig kerpiç renkli, neredeyse kirli, çökük yanakları kırışmış, yıllarca çekilen acılardan yol yol yüzü çatlaklarla dolu cildi kurumuş, dişe görmüş, 20 yıl peşini bırakmayan hastalık bir vampir gibi kanını emmiş ve rengini emip tüketmiştir diyor. Sıvalara özgü elmacık kemikleri dışarı fışkırmış. Buluk ağzı kırışmış, çenesi dağınık, çalı gibi bir safa tarafından istila edilmiş bir yüzdür. Dostoyevski'nin böyle yüzünü anlatırken o fotoğrafını görmüşsünüzdür şeyini. Yoksulluk içinde geçen bir hayatı var. Babası askeri doktor, annesi köylü. Bir kardeşiyle beraber Moskova'da bir dar bölgede geçen bir hayatı var. Bu dehlizden çıkıyor Dostoyevski bir gün. Öyle bir çıkıyor ki 24 yaşında İnsancıklar romanını yayınlıyor. İlk kitap öyle bir kitap ki sarsıyor Moskova'yı. Bütün eleştirmenler bu adam nereden çıktı, nasıl böyle bir roman yazılabilir diye tartışıyorlar. Kısa zamanda inanılmaz bir tanınmışlık geliyor. Ama bu tanınmışlık ayağına vurulan bir zincir halkası gibi oluyor. Beyaz Geceler romanını yazıyor. Beyaz Geceler romanı, ondan sonra yazılan bir roman. Belki de Özgür yazdığı son roman o. Üzerinde daha henüz şey yokken yazdığı son roman. Çünkü sonra artık yazmak bir göreve dönüşüyor. Yazmak bir sevinç için yazılmış bir şey değil, bir görev. Borcu ödemek için yazılmış bir görev. Mutlaka yazması gerekiyor. İlk avansı ödenmiş, parası ödenmiş. Durmadan yazıyorsunuz, durmadan yazıyorsunuz. Bir de kapınız çalınıyor bir gece. Bir arkadaşlarla bir evde buluşmuşsunuz. Heyecanlı bir şeyler konuşuyorlar etraftakiler. Sizleri de alıyorlar, götürüyorlar, içeri atıyorlar. 6 ay içeride tutuklu kalıyorsunuz. 6 ay sonra cezanız idam cezası. Kurşunlar dizilmek için avluya çıkarıyorsunuz. Tam kurşunlar dizilirken son anda affoluyorsunuz da Sibirya'ya gidiyorsunuz. Ama öyle bir orada öyle bir roman yazıyor ki öyle yerlerinden anılar gibi. Okuduğunuz zaman dehşete düşersiniz. Bir de şeyi bile şaşırtan bir şey. Çarı bile şaşırtan bir şey. Affediyor Çarı. Dönüyor. Dönüyor ve şöhretinin tekrardan doğruna çıkıyor. İnanılmaz bir ölüler evinden onlar. Çok seviyor. Tek başına bir dergi çıkarmaya başlıyor. Derginin bütün yazarını kendisi yazıyor. Çok şiddetli bir etkisi oluyor. Dergi Rusya'nın bütün kentlerine dağıtılıyor. Çok iyi ama sevinmek için erken. Çar dergiyi yasaklıyor. Öyle yani şimdi bakın Çar Tolstoy öldüğü zaman Tolstoy'un cenaze törenine katılmayı da yasaklıyor Çar. Tolstoy'un öldüğünü haber yapmasını bile yasaklıyor gazetelere. Cenaze törenine katılmasını istemiyor kimsenin. Ama gene de binlerce kişi katılıyor Tolstoy'un cenazesine öldüğü zaman. Yasaklıyor Çar. Gidip gitmeyecek diyor. Üniversitede o gün kapılara polisleri diziyor gitmesinler diye öğrenciler televizyonlar gitmesin diye. Bütün borçlar üstüne kalıyor Dostoyevski'nin. Gece gündüz çalışıp yazmaya başlıyor. Ben bu sayacağım romanların hepsini okudum. Eğer zaman bulup okursanız çok mutlu olursunuz. Netoşka Nezvanova, ev sahibesi, ebedi bir koca, tatsız bir olay, öteki bir yufka yürekli. Bunlar novellalar Dostoyevski'nin. O hani Suç ve Ceza, Karamazov Kardeşler, Kumarbaz falan ayrı ama bunlar öyle 70 sayfa, 80 sayfalık novellalar ama müthiş. Erhan Bey biliyor sinemayla da ilgiliyim. Hep durup durup bu tatsız bir olayı acaba sinemaya aktarılsa nasıl bir muhteşem film olur diye düşünmüşüm.
Peki çevirmiştim. Aktarıldı.
Hem de bir sürü aktarıldı ama bu tatsız olayı aktar. Düşün, yüksek görevli bir davetten dönerken ya bizim 6. derecedeki memurun bugün düğünü vardı, beni çağırmışlardı. Birden arabacısıya diyor ki dur ben bu düğüne gideceğim. Düğüne gider yani. Şimdi 6. derecede memurun düğününe üst düzey yönetici gelince lan bu adamı nerede oturtacağız?
Ne ikram edeceğiz?
Müdür ikramı. Şey gelmiş ya daire başkanı. Ama öyle değil. Siz yani buna ne ikram edeceğiz? Bizim içtiğimiz o kötü içkilerden olmaz. Lan bütün düğüne gelenlerden para toplayalım. Buna bir içki getirelim. Bir Rus vodkası alalım. Evde kimse de para çıkmaz. Adam içip zaten daha önce davette de içmiş. Allah düşer kalır, bunu yatacak yer neresi? Gelinle damadın yatacağı odaya adamı yatırlar. Düşünsene de tatsız olayı düşün. Bunun yani bir sinemaya aktarıldığını düşün yani. Ama öyle bir anlatıyor ki Dostoyevski bu arada. Bir de bir oturuşta ve birkaç saatte okuyacağımız bir anlatı. Hikaye böyle olur anlattığınız bir şey. Yoksa bir romanı aldık, Ben roman Türk sinemasında roman okumuş. Biliyorsunuz o. Sosyetik filmler düşünürseniz, karı kocanın ayrı ayrı böyle bambalarının olduğu filmleri düşünün. Yatmadan önce bir romanı eline alır karakter, 3 sayfa okur, sonra ışığı söndürür, yatar. Yani roman böyle okunursa tabii 3 ayda bir roman okunur. Böyle değil yani, roman böyle roman okunmaz ki yani. Roman alırsınız, 2 saat içinde romanı okursunuz, bitirirsiniz yani. 3 saat içinde roman böyle okunur diye düşünüyorum. Ama filmlerde karakterler romanı, yanında hep paragraf ucunda bir roman var. Anıyorsunuz, Kelbe Nadir'in romanı ya da ne kimse yani. Haftalarca bir roman okuyorsunuz. Yani bir ayda bir roman okuyorsunuz. Avrupa'ya kaçıyoruz o sayesinde. Borçlu adam artık yazıyor. Yayıncılar zor durumda düşünce çok para da vermezler. Orhan Kemal çok zor durumdadır. Kasaba borçlandık, bakkala borçlandık. Ev kirasını 3 aydır ödeyemiyoruz de. Ve bu sırada 14 kitabı yayınlanmış bir yazar, 120 tane senaryo yazmışsınız. 120 senaryo yazmışsınız, ev kirasını ödeyemiyorsunuz. Şimdi bakın, ben okumuştum. Ünlü İsveçli oyuncu 4 film çevirmiş ya, sadece 4 film. 4 filmde oynamış ya. 4 filmde oynamış. O filmlerle ömür boyu refah içinde yaşamış. Sadece 4 film. 320 filmde oynadım diyor Öztürk Serengi. 320 film çevirmiş.
Ama film var
yani. Ama şey yani Ingrid Bergman 4 film çevirmiş sadece. 4 film. 4 film ve Ingrid Bergman hayatı boyunca refah içinde yaşamış.
Ama İsveç'te soruyorlar Öztürk Serengi'de fotoğraf mı çektirdiniz, film mi diye.
Güzel, evet soruyorlar. Doğru biliyorum yani.
Kantası bir beş sesiyle öbür boyu geçiyor.
Ama sesi var, sahneye çıkıyor. Yine sahneye alıyorsun. Fransızca şarkılar söylüyorsun. Öyle değil, bir beste ama sahneye çıkıyor. Sahnede çıkınca, sahnede şarkılar söylüyorsunuz. Fransızca şarkılar söylüyorsunuz. Güzel şarkılar söylüyorsunuz. Ona para veriyorlar. Yoksa bir besteden olmuyor yani. Bir beste, o başka ülkelerde bir beste çok para ediyor yani.
Bizde de şairlerden bir tane şiir hasretinden prangalar eskitti. Ahmet Arif'in mesela bir tane kitabı var. Ama Türkiye'de bilmeyen yok gibi.
Evet yani tabii 100 baskı falan yapmış bir kitap tabii o da. Yani,
o çok önemli bir dönemde.
Ama para kazanmış mıdır? Yani. Değil yani. Para kazanmak diye bir kitap var. Ahmet Arif'in onu geçinmemiş yani.
Yok.
Mektup
yazmak
için
inşaatta çalışmış.
Romanı vermiş şeye, Cumhuriyet Gazetesi'ne Nadir. Muhasebeden gidin paranızı alın demiş. Muhasebeye gitmiş Orhan Kemal 2000 lira istemiş. Yaşar Kemal demiş 2000 lira mı istedin? Lan niye 2000 lira istiyorsun derim. Gidiyor o zaman yazı işleri müdürüne olur mu diyor ya. Orhan Kemal, koca Orhan Kemal 2000 lira olur mu diyor ya. 5000 olsun var mı? Atın 3000 lira daha diyor. Tamam diyor git 3000 lira daha al diyor. Gidiyor alıyor 3000 lira daha götürüyor Orhan Kemal'e veriyor. Yani 2000 liraya razı olmuş yani. Şimdi çaresizlik. Yani kimse vay bu adam gelmiş bu adamın romanı da çok güzel. Buna bir 10 bin lira verin falan demez yani. Orhan Kemal şeyin söylemiş midir belki? Lütfü Akat büyük yönetmen Lütfü Akat anılarını da anlatır ışıkla karanlık arasında. Galatasaray Lisesi'nin önünde birden karşılaştık der Orhan Kemal'le. Böyle karlı bir hava böyle hem kar yağıyor soğuk bir gün de Aralık ayında bir gün. Koltuğun altında senaryolar çok demiş, çok parasızım demiş. Beraber onlar bir projede çalışıyorlar. Lütfü Akat, Yaşar Kemal, Algın Taner ve Orhan Kemal. Halil Taner'le Yaşar Kemal projeyi bırakıyor, Lütfü Akat'la Orhan Kemal devam ettiriyor. Göç olgusunu inceliyorlar. Milliyet Gazetesi böyle bir şey yapmış, göç olgusunu incelesinler istemiş. Lütfü Akat'la Orhan Kemal inceliyorlar. Birlikte buluşuyorlar göç olgusunun üzerine. Orhan Kemal o göç olgusundan Türk Edebiyatı'nın en güzel romanlarından birini yazıyor sonra. Gurbet Kuşları'nı yazıyor. İstanbul'a gelmiş insanların hikayesini anlatıyor. Lütfü Akat da aynı olgudan o çalışmanın üzerine olarak 3 tane Türk sinemasının en görkemli 3 filmini yapıyor. Gelin, Düğün, Diyet diye. Birinde işte Yozgat'tan gelmiş insanlar bakkal dükkanı açıyor, öbür şey yapıyor. Düğünde Urfa'dan kalkıp gelmiş hani hepsi de Hülya Koçit oluyor. Üçünde de filmleri muhteşem filmlerdir ama. Yani 3 olguyu farklı boyutlarda anlattılar yani. Bu da oradan onun. Neyse diyor çok parasızım. Lütfü Akat yönetmen, büyük de yönetmen Orhan Kemal'le beraber Yeşilçam sokağına giriyor. Birinci, orada biliyorsunuz sıra sıra sinema şirketleri orada. Birinci şirkete giriyor. Sinemada şöyle senaryoyu veriyorsunuz. 5000 lira diyelim film ya da 3000 lira senaryo. 10 tane senet veriyorlar size. Her birisi 300 liralık 10 senet. İkişer arayla. Böyle peşin para falan yok ya. Şimdi senaryo yazmışsınız, para alacağım diye düşünüyorsunuz, 3000 lira ama 10 senet. Senetleri kırdırıyorsunuz sonra, para kazanmak için. Diyor ki, giriyor birinci yere, Orhan Kemal'in senaryosu, parası peşin, 3000 lira vereceksin diyor. Tabii lütfen katı olduğu için çıkarıyorlar, 3000 lirayı hemen kasadan veriyorlar. 3 yere giriyor, 9000 lirayı Orhan Kemal'e veriyor. Bir hafta sonra karşılaştım diyor Orhan Kemal'le. Demiş ki gene 5 kuruş kalmadı, 9000 lira kasaba, bakkala, kirayı ödedik,
borçları
ödedik, odun aldık eve, kömür aldık eve, soba aldık, çocukların ayakkabısı yoktu, çocuklara ayakkabı aldım diyor, gene para bitmiş durumda yani. Böyle bir şey. Dostoyevski de yazıyor romanları. Normalde bu romanlar bir tanesinden insan ayakta durur ama yok yani. Kaçıyor, yurt dışına kaçıyor. Pantolonunu bile rehin veriyor. Yani insan pantolonunu rehin verir mi? Verir. Yani. Max ayakkabısını rehin veriyor. Geçinebilmek için, o da yazmak için. Ve oğlu öldüğü zaman cenazesine katılamıyor. Ayakkabısı yok çünkü. Oğlunun cenazesine katılamayan bir Max düşün. Gidemiyor cenazeye çünkü ayakkabısı yok.
Üstelik
elinde.
Bu adam da çok
zengin
yani babadan.
Max, Engels zengin de Max zengin değil, babası avukat falan değil ama bütün parayı kitaba, dergiye de harcıyorsunuz. Bütün parayı başka şeyler harcayınca evdeki ölen çocuğun yoksulluktan ölüyor çocuklar da birbiri ardından. Bu da müthiş bir yoksulluk, yurt dışına kaçıyor. Romanlarında vardır, suç ve cezalar rehin verilme olayı vardır. Bu rehin olayı, işte yaşadığınız bir şey anlatıyorsunuz. Bir şeyi inandırıcı anlatmanın yolu yaşadığınızı anlatmaktır. Yani başkasının yaşadığını tanık olursunuz anlatırsınız ya da kendi yaşadığınızı anlatırsınız. Dostoyevski de yani suç ve cezanın bu kadar güçlü bir roman olması, bu kadar inandırıcı olması kendi yaşadıklarını o kadar etkili bir şekilde anlatıyor ki tanık olduğunuz bir şey anlatıyorsunuz, çok iyi anlatırsınız. Çok iyi anlatırsınız. Yusuf Atalıyan'ın çok ünlü romanı Ana Yurtosel'i sinemaya da aktardı biliyorsunuz. Çok da güzel film oldu. Romanı da güzeldi. Ben çok severim Ana Yurtosel'ini. Yusuf Atalı'dan bir gün trene binmiş. Ankara'ya gidiyor trenle. Haydar Paşa'da bulunduğu kompartmana bir adam gelmiş. Ha, işte hayatta olur böyle şeyler. Olur. Çünkü geçen benim de başıma geldi. Adam Ana Yurtosel'i nasıl kompartmanda karşısında bir adam. Benimden haberi yok yani. Adam Polat plakalarında artık tren Ankara'ya yaklaşmış, romanı bitirmiş. Daha önce başlamışlardı romanı. Hadi canım, bu kadar da olmaz demiş yani. Şaşırmış sıfatından ne olmaz diyorlar, niye olmaz diyor bu romandaki, niye olmaz diyor. Filmi seyretmişseniz ya da roman okumuşsanız, işte Zebercet kendini asar. İpe kaldığı otelde, hani çalıştığı otelde kendini asar. İpi bile hazırlamıştır falan. Böyle de olur mu? Böyle mi asılır? Böyle mi olur der. Der ki şey artık dayanamaz. Ya der o romanın yazarı benimdi.
Neresi yandı?
O sahnede der. Ya ben o sahneyi Yargıtay dosyasından aldım. Hiçbir kelimesini değiştirmedim. Yargıtay dosyasında aynı öyle yazıyoruz diyor. Şimdi Orhan Kemal'in söylediği bir cümle vardır. En iyi üslup zabıt katibin üslubudur der Orhan Kemal. Bir ölü evinin ilk öyküsünde öyle bir şey vardır. Bir kadın intihar etmiştir Zeliha. İşte savcı gelir biliyorsunuz, memurlar gelir, zabıt katibi gelir. Zabıt katibi yazmaya başlar. Edebiyatı güçlü kılan zabıt katibinin sonudur. Kırık bir pencere, kirlenmiş bir perde, odada lamba yok, duvarda bir şey, masa var. Şeyi zabıt katibi olarak tarif edeceksiniz. Yani asıl bir kadın var ama... Tabii doktorlar da gittiği zaman nasıl her şeyin ayrıntısını tam yazıyorsunuz yani. Ben de yani müfettiş olarak gittiği zaman beni tarif ediyorsunuz yani tarif edersiniz. Zabıt katibinin üslubu da böyledir. O kadar yalındır ki kim okursa olayı okurun ya da seyircinin ya da mahkemedeki herkesin gözünün önüne bile canlandırmanız anlatmak böyle bir şey. Öyle bir anlatıyorsunuz ki herkesin göz önünde o kadının intiharı nasıl intihar ettiğini anlıyorsunuz. Ayakkabısı ayağından çıkmış, çorabının teki yok. İki çorap farklı. Öyle bir anlatma. Yani ben dosyadan aldım. Dosyada ne yazıyorsa aynı olmasını yazdım der yani. Zabıt katibinin üslubu. Dediğim gibi böyle dolaşır Avrupa'yı, yıllarca sürer bu şey. Ve oradan kumarbazı yazar, suç ve cezayı yazar, gönderir ülkeye, budalayı yazar, Ecinlileri yazar. Döner Rusya'ya. Çalışmak kurtuluş. Çalıştığı anda bunları unutuyor. Öyle bir kendinden geçerek ilahi bir şey olarak yazıyor ki yani Dostoyevski yani. İnanılmaz bir şekilde yazıyor. Kendisinden tabi dönmeden önce kitaplara dönmüş ve artık şey haline dönmüş, peygamber haline dönmüş. Son gücünü kullanıyor hasta ve en ölümsüz eserini yazıyor. Karamazov kardeşleri yazıyor. Döndükten sonra bir şey. Öldüğü zaman kilisenin olduğu sokak tamamen çiçeklerle kaplanıyor. 100 bine yakın insan katılıyor Dostoyevski'nin cenazesine. İnanılmaz bir, görkemli bir cenaze töreni. Böyle Birleşmiş Rusya, hep onun düşü var. Şimdi ben bu Dostoyevski öyküsünden sonra şunları da söylemem gerekiyor. Dostoyevski çok büyük bir yazar, çok güçlü bir yazar ama köleliğin devamından yana bir yazar. Kapitalizmin acımasızlığının sürmesinden yana bir yazar. O yüzden de şimdi birazcık Sovyet edebiyatına doğru geçersem buradan yani geçeyim birazcık izniniz verirseniz biraz da onun üzerinden bahsedeyim. Gorki der ki Dostoyevski'nin o edebiyatını kavramadan bizim ileriye gitmemiz mümkün değildir. Dostoyevski'nin gençleri, genç yazarları nasıl etkilediğini kavramadan bizim ileriye gitmemiz mümkün değil ve bu ülkede bir değişimi, dönüşümü gerçekleştirmemiz de mümkün değildir. Aynı tespiti Lenin de yapar. Tolstoy'u anlatırken Tolstoy'un inanılmaz bir yazar olduğunu söyler. Kiliseyi doğru bir şekilde eleştiriyor, dini doğru bir şekilde eleştiriyor, mahkemeleri doğru bir şekilde eleştiriyor, Tolstoy romanlarında bürokrasiyi doğru bir şekilde eleştiriyor. Yani öyle bir doktorların, hastanedeki o doktorun önünü anlattığı romanda muhteşem bir şekilde savcının öldüğü, o hakimi anlattığı bütün romanlarında muhteşem tablolar çizer. Tolstoy romanlarında. Ama bir adam kendisini peygamber gibi görüyor. O da kadar. Din yaratmış bir insan gibidir Tolstoy. Ben işte miskin bir adam filan gibi bir uyuşukluğu da hem eleştirir ama o eleştiriden ileriye gidecek bir şey ortaya koymaz eserinde. Ona orada bir karamsarlık, içe kapanıklık çıkar onun eserinden. Bu eser bu bizi ilerletmezdir Lenin. Onu aşmamız lazımdır. Herkes okumalıdır Tolstoy'un eserlerini ve bundan dersler çıkarmalıdır. Ben bunu çok önemsiyorum. Okumalısınız, okuyup dersler çıkarmak. İnsanlar bunu okuyup okumadan bir şeyden olmaz. Okuyacaksınız hem Dostoyevski'yi hem Tolstoy'u okuyup dersler çıkardığınız zaman o zaman çok daha ilerletici bir şey olduğunu göreceksiniz diye düşünüyorum.
Takdir edersiniz.